Ayrım 3.
İkinci Abdülhamid'in meşrutiyeti bizim zorumuza kabul ettiğini millet bilmiyordu. Duyuramamıştık. Zaten 25 Temmuz tarihli İkdam gazetesi Padişahım Çok Yaşa başlığıyla çıkmıştı. Gazeteler bile bilmiyordu meşrutiyeti nasıl ilan edildiğini. Gazetelerin haberinden bir gün sonra Türk'ü, Ermenisi, Rum'u, Musevi'si, Kürt'ü, Arnavut'u, Arap'ı, İstanbul'da 50 bin kişi Padişahım Çok Yaşa diye Yıldız Sarayı'nın önünde gösteri yaptı. İçlerinde kadınlar bile vardı. Düşünün ki istibdat döneminde kadınların işlek caddelere çıkmaları yasaktı. Kapalı çarşı girişinde köprü başlarında polisler ellerinde makasla çarşaf keserlerdi. Bunun nedeni aranan erkek zanlıların çarşafla dolaşmaları ihtimaliydi. Meşrutiyet kadınlara hürriyet getirmişti. Selim Sırrı Tarcan, Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi arkadaşlar at sırtında İstanbul'u dolaşarak millete meşrutiyeti ve hürriyeti öven nutuk atıyorlardı. Tabii 33 yıllık acılı dönemin faturası birilerine çıkmalıydı. İkinci Abdülhamit, hainler beni bugüne kadar kandırmışlar diyerek suçu Başkatip Tahsin Paşa, Mektepler Nazırı Zeki Paşa, Ebul Hüda Efendi, Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Mabeyinci İzzet Paşa gibi adamların üzerine attı. Bunların bir bölümü de ya Avrupa'ya kaçtılar ya da İttihat ve Terakki'ye servetlerinden büyük paralar bağışlayarak kurtuldular. Kurtulamayanlar da vardı. Hafiye Teşkilatı'nın başındaki Fehim Paşa 5 Ağustos'ta ülkeyi terk etme hazırlığı yaparken Yenişehir kazasında millet tarafından tanınıp linç edildi. Biz niye dağa çıkmıştık, sadece birkaç kişiyi yok etmek için mi? Deniyordu ki İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Devleti'ni idare edecek kadroları yok. Güya benim gibi küçük rütbeli subaylar, kıdemsiz memurlar devleti yönetemezdi. Bunun için yaşlı başlı devlet adamları gerekiyordu. Bunu söyleyenler arasında bizim arkadaşlar da vardı. Onlara göre de ihtilal yapmıştık ama ihtilal hükümeti nasıl kurulur bunu bilmiyorduk. Hayatımızda bir kere olsun bir meclis nasıl toplanır, nasıl karar alır görmemiştik. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu nedenlerle geçici bir süre yıpranmış, hayatiyeti bitmiş, meşruiyeti kalmamış iktidarla iş götürmeye karar verdi. Biz fedailer nasıl şaşırmıştık, dedim ya biz siyasetten anlamıyorduk. İkinci Meşrutiyet'in ilk mebusan meclisi 17 Aralık 1908 Perşembe günü İkinci Abdülhamit'in nutku iftitahisini yani açış konuşmasını ayakta saygıyla dinledi. Bizi de gösteriş için götürmüştü cemiyet, silah şorlarını göstermek istiyorlardı. Hakkımızda jurnal düzenleyenlerle aynı çatı altındaydık. İkinci Abdülhamit polis ve cinayet romanlarına bayılıyordu. Sarayda içinde çoğunlukla yabancı polis romanlarının bulunduğu 4 kütüphanesi vardı. Bu kitapların etkisiyle olur olmaz jurnallere inanırdı. Bu nedenle bir gün sarayı havaya uçururlar endişesiyle İstanbul'a elektrik tesisatı yapılmasını, telefon şebekesi kurulmasını istemedi. Hatta terkoz suyunun saraya verilmesi için borular döşenirken de jurnaller yapılmış, ihbarlar üzerine içlerinde bomba veya suikastçı var mı diye borular didik didik edilmişti. Kayıtlara göre saraya günde ortalama 5-6 bin jurnal geliyordu. Jurnalcilik en makbul ticaret alanı haline almıştı. Dipnot: Jurnaller Cumhuriyet döneminde incelendi. Kurulan komisyonda görev yapan Asaf Togay, emekli süvari yüzbaşısı, jurnal envanterlerinden bir defteri saklamış ve bunları ibret adı altında iki cilt haline yayınlamıştır. Yürük Matbaa ve Yayın Evi 1962 İstanbul. Peki bu jurnalleri yapanlara cezalarını vermeyecek miydik? 2 Ocak 1909. Yıldız Sarayı'nın has hafiyelerinden İsmail Mahir Paşa, Zat-ı Şahane'nin fermanı üzerine Yıldız Sarayı'na gelirken öldürüldü. Aslında saraydan böyle bir davet yoktu. Beşiktaş postanesinden kadim ehibba yani eski dost, yarın sabah teşrifiniz diye gönderilen şifreli telgrafı alan İsmail Mahir Paşa hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Sabah saraya geldiğinde arabasından çıkar çıkmaz iki kurşunla yere serilivermişti. Bu olaydan sonra Talat Bey'in bizi yani fedaileri öğleyin İttihat ve Terakki'nin merkezine çağırdığı söylendi. Telaşla gitmiştik. Talat Bey uzun uzun nasihat verdi. Katil olarak mesuliyetsiz kan dökülmesine mani olunmasını, şahsi cinayet, cürüm, günah işleyenler hakkında meclis dahil hatırlanan bütün tahkikatın yapılacağını, kanunun ve meşru kuvvetlerin hakimiyetine hedef almış bizlerin bu gibi hadiselerle kendi kendimizi tekzip ve itibarımızı kaybetmekten başka bir netice alamayacağımızı, kanı kanın kovalayacağını söyledi. Bir daha benzer olaya neden olmayacağımıza dair bizden yemin etmemizi istemişti. Biz de etmiştik. Sanki masum bir vatandaş öldürülmüştü. İsmail Mahir'in yaptığı muhbirlikle kaç kişi dar ağacında sallandırılmıştı. Ne çabuk unutmuştuk bunları. Bu olay sonra meclise intikal etti. Ruzname yani gündem harici söz alan Erzurum mebusu Karakin Pastırmacıyan, memlekette huzur ve asayişin zorlukla kurulmaya çalışıldığı günlerde faili bulunamayan ve bulunmayacak olan cinayetlere esef etmemek kabil değildir, dedi. Biz bu mebusa çok değil birkaç yıl sonra yine karşılaşacaktık. Bu mebus, Karakin Pastırmacıyan, Ermeni Taşnak Komitesi'nin önde gelen şahsiyetlerindendi. Dünya Harbi çıkınca Rusya'ya kaçtı ve orada başına topladığı Ermeni komitacılarla bize savaş açtı. Kafkasya'da karşı cephelerde çarpıştığımızda yandaşları bu adama Armen Garo, Ermeni kahramanı diyorlardı. Bu adamın Kafkasya'da yaptığı zulüm İsmail Mahir Paşa'nın öldürülmesi yanında hiç kalır. Aslında bu adamı da vurmak gerekiyordu. Ama geldi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne laf anlat. O günlerde saf ve temizdik. Henüz siyasetin ayak oyunlarının farkında değildik. Başta Talat Bey olmak üzere bizden kurtulmak isteyen İttihat ve Terakki yöneticileri, bazı arkadaşlarımızı politikanın dışında tutmak için ihtisas yaptırma gerekçesiyle dış ülkelere gönderdiler. Denizciler İngiltere'ye, havacılar Fransa'ya, karacılar Almanya'ya gitti. Bizim kaderimize düşe düşe İran düştü. Ancak biz ihtisas için değil, ihtilal için yola çıkmıştık. Atina'da torun Yakup Cemil. 30 Ekim 1984 İstanbul Çınar Oteli'ndeyiz. Otelde son iki hafta hedefin fotoğrafları üzerine yoğunlaştık. Saçında kaç tel var, hangi peruğu kullanırsa yüzüne hal alır, gözlüklü, gözlüksüz, montajlı fotoğrafları. Favorili, favorisiz, bıyıklı, bıyıksız, saçları yandan ayrılı, ortadan ayrılı, kâküllü, akla gelebilecek her hali. Ne yer, ne içer, içkiden hoşlanır mı, nerelere gider, ne giyer, istihbaratı yapılan tüm bilgileri kafamıza kazıdık. Hedefin analizi yapıldıktan sonra iş bize geliyor. Kimlikler, pasaportlar, uçak biletleri, otel rezervasyonları, oda numaraları, gidilecek lokantalar, gece kulüpleri, barlar, otele hangi misafirlerin geleceği, tanışma kodları. Hepsini son olarak bir bir gözden geçirdik. Ankara'da çalışmıştık, İstanbul'da bir daha gözden geçirdik. Gerginliğimiz her saat, her dakika biraz daha artıyor. Bugün artık son konuşma toplantısı. Odada Yılmaz ağabey, Mehmet Ali ağabey, Akrep ve ben varız, dört kişiyiz. Dipnot. Torun Yakup Cemil, Mehmet Ali ağabeyin gerçek adının kesinlikle yazılmamasını istedi. Ben de buna uyuyorum. Ancak Bay Pipo kitabında Mehmet Ali'nin gerçek kimliğini yazmıştık. Sayfa 352'de. Akrep, torun Yakup Cemil'in halen görevde olduğu için akrebin isminin de yazılmasını istemedi. Bu adam bunların beyni, her şeyi. Bu tavşanlar bunsuz hiçbir şey yapmıyorlar. Dipnot. Asala militanlarına kendi aralarında tavşan diyorlar. Topal'ın, yani Murat Topalyan, bütün parası bunda. Örgütün paralarını idare eden Topal bunu ABD'ye istemiyor. O da bunun farkında. Ordu katliamından sonra Fransa da bunu istemiyor. Avrupa'da da barınamayacağını anladı. Artık oranın tamamen kontrolümüze girdiğinin farkında. Tek istediği Atina'daki oteli almak ve sevgilisiyle birlikte işletmek. Hesapları bu. Kadın Pira'da oturuyor. Yılmaz ağabey günlerdir söylediklerini bıkmadan usanmadan bir kez daha tekrar ediyordu. Ancak son sözlerini ilk kez söylüyordu. Bu senedin ödenmesi gerekiyor. Yukarısı her ne pahasına olursa olsun diyor. Gerekirse üçünüz de gömülün orada ama borcu ödeyin. Bu son işiniz. Allah kolaylık versin. Yaşlı kurdu o güne kadar bir konuyu bu şekilde kesin istiyor havasında görmemiştim. Hep bizim için sizin canınız her şeyde önemli diyen adam bu değildi sanki. Üçümüz de öperek gitti. Kapıdan çıkarken alışkanlıkla asker selamını vermeyi ihmal etmedi. Planı ezberledik artık. Birer gün arayla ineceğiz Atina'ya. Hepimizin efsanesi hazır. Dipnot. Gerçek kimliğini saklayan kişinin sahte kimliği. İlk akrep gidecek. Uçağa pazar günü binecek. Irak pasaportunu kullanıyor. Tıbbi alet alım satımıyla uğraşan bir tüccar o. Pazartesi ben. Salı günü Mehmet Ali ağabey binecek. Mehmet Ali ağabey de Libya pasaportu var. Büyük tankerlerin mazot tapelorunu temizleme işi yapıyor. Ben ayçiçeği tüccarıyım. Ürdün pasaportu taşıyorum. Beyrut, Paris, Suriye, Amsterdam ve birçok Avrupa şehrine hep Yakup Cemil isimli pasaportla giriş yaptım. Pasaportumda yine aynı isim var. Niye Yakup Cemil? Çünkü o benim dedem. Yakup Cemil isimli pasaportun cebimde olması bana manevi bir güç veriyor. Mehmet Ali ağabey en kıdemlimizdi. Biz ona büyük çiftçi derdik. Kelle alana, yani tetiği çekene biz teğmen veya çiftçi deriz. Bu isimler bizlere yıllar öncesinden miras kalmıştır. İttihat ve Terakki'nin vurucu gücü fedailer müfrezesi teşkilatı mahsusaya biz kısaca TM derdik. Teğmen kod adı oradan geliyor. Dipnot. Teşkilat-ı Mahsusa 5 Ağustos 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını elde tutmak amacıyla Enver Paşa tarafından kurulan yarı resmi gizli örgüt. Dede Yakup Cemil bu örgütün en önemli isimlerinden biriydi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ambleminde çift ay vardır. Çiftçi adı da buradan kaynaklanıyordu. Mehmet Ali ağabey kıdemlimiz olduğu için ona büyük çiftçi derdik. Bana ise takılırlardı, biraz kilolu olduğum için ırgat derlerdi. Bazen takılmak için teşkilat-ı mahsusanın amblemindeki ay nedeniyle büyük ayı dedikleri de oluyordu. Bu da iri cüssemden kaynaklanıyordu. TM'nin bizim için ikinci anlamı ise Türk malıydı. Avrupa'da Ermenilere ait iş yerlerinin kepenklerine boyayla TM yazardık. Nasıl korkarlardı? Anlarlardı ki Asala'ya yardım ettiklerini biliyoruz ve enselerindeyiz. Günlerce dükkanlarını, mağazalarını açamazlardı. Bir gün Viyana'da büyük çiftçiyle birlikte sağlık malzemeleri satan bir mağazadan protez aldık. Yani plastik takmayak. Bir benzin istasyonuna gidip oradan da yağ aldık. Sırada lokanta vardı. Avusturyalılar az pişmiş bifteğe bayılırlar. Biz de az pişmiş bir biftek aldık. Etin üzerinde daha kanları duruyordu. Yağ ve bifteği protezin etrafına sarıp Viyana'da çıkan bir Ermeni gazetesine gönderdik. Tabii paketin üzerinde TM yazılıydı. Bu Ermeniler abartmayı çok severler. Haberi manşetten verdiler. Türkler bize kopmuş ayak gönderdiler diye. Avrupa ülkelerinin bazı istihbarat örgütleri yazışmalarında teşkilat-ı mahsusanın yeniden kurulduğunu bildiriyorlardı. Avrupa günlerini daha ayrıntılı anlatacağım. Çok komik olaylar da başımıza gelmedi değil. Paris'te istihbarat örgütlerinin yapamadığını Mazhar Fuat Özkan adlı grubun solisti Mazhar Alanson yaptı. Bir lokantada bizim Türk olduğumuzu anlayıverdi. Hatırladıklarımın hepsini anlatacağım. Şimdi tekrar İstanbul'daki Çıtan Oteli'ne dönelim. Büyük çiftçi yani Mehmet Ali ağabey düğmeye basıldıktan sonra babasını bile tanımazdı. Her şeyi unuturdu. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, her şeyi biz öyle değil miydik sanki? Biz de aynen onu taklit ederdik. Her şeyi unutmaya çalışırdık. Bundan önce bir hayatımız olmamış gibi. Operasyonun düğmesine basıldıktan sonra yeni bir hayata başlıyorduk. Sıfırdan. Mehmet Ali ağabey dizime vurarak yanımdaki koltuktan kalktı. Ben de hemen toparlandım. Veda zamanı gelmişti. Yine yan yana olacaktık ama birbirimizi tanımayacaktık. Sadece mesajlarla haberleşeceğiz. Akrep de ayağa kalktı. Duygusal bir ortam oluştu. Bu işin ucunda ölüm de var. Birbirimizi bir daha hiç görmemede. Sarıldık, öpüştük. Sağ ellerimizi kalbimizin üzerine koyduk. Bu teşkilat-ı mahsusanın selamıdır. Ölünceye kadar beraberiz demektir. Sanki ilk eyleme gidiyormuşuz gibi heyecanlandığımı hissettim. Mehmet Ali ağabey tam kapıdan çıkarken her zaman yaptığı gibi döndü. Allah utandırmasın dedi ve kapıyı kapatıp gitti. Odada akreple ikimiz kalmıştık. Akrebe gülerek, ben ABD'de bir yıla yakın kaldım, adamların amiri de memuru da makine gibi, bir de bize bak çocuk gibiyiz dedi. Öyle dedim sesim titreyerek. Akrep bizden daha soğukkanlıydı, ne de olsa o temelden askeri bir eğitim almıştı. Sonra hep yaptığımız seremoniye başladık, tıpkı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri gibi. Küçük bayraklarımızı çıkardık. Akrep asker barettasını bayrağın üzerine bıraktı. Ellerimizi silahın üzerine koyduk, ant içtik. Bütün TM'ler için, bütün kuvvacılar için ya bitireceğiz ya gömüleceğiz Atina'ya. Akrep de benim gibi belci. Bizde gelenektir, teşkilat-ı mahsusadan kalmadır. İyi silahşörler tabancalarını, hani pehlivanların güreşirken ellerini soktukları kuyruk sokumunda bulundururlar. Bunlara belci denir. Belci her daim tabanca çekmez. Bir kere çeker ve mutlaka gereğini yapar. Mehmet Ali ağabey boyun, omuz ve koltuk altından geçen üçlü askıyı kullanıyor, yani diplomat. Tabancası da benden farklı, toplu tabancaları seviyordu. Smith Wesson kullanırdı, kolay kolay tutukluk yapmaması hoşuna giderdi. Hiç üşenmez, mutlaka her 24 saatte bir temizlerdi. Bu temizleme işi Beyrut'ta az kalsın başımızı belaya sokacaktı. Ben baba yadigarı Browning'i tercih ederim. Şarjörü, biçimi, kuyruk sokumuna uygundur, tam oraya oturur yani. Akrep'le de vedalaştık. Odanın köşesinde duran Mehmet Ali ağabeyin valiziyle kendi valizini aldı. Ben de benim küçük valizi öpüp alnıma koyduktan sonra Akrep'e uzattım. Valizlerde operasyonda kullanacağımız silahlarımız vardı. Benim valizde bir de dedem Yakup Cemil'den miras kalan kama bulunuyordu. Malzemeleri koyduğumuz valizlerle gitmeyecektik tabii ki Atina'ya. Onları bize çöpçüler ulaştırırdı. Operasyondaki silahşörlere lojistik desteği sağlayanlara biz çöpçü deriz. Bilgi toplama ve yorumlama işi de onlardadır. Haberleşmeyi de onlar aracılığıyla yaparız. Bunlar bizim peşimizden hiç ayrılmaz. Bir günde neler olduysa mutlaka bunun ceridesini, yani raporunu yazıp merkeze bildirirler. Hayatın onlara emanettir. Mehmet Ali ağabey Beyrut'ta yaralandığında bir çöpçü onu hayata döndürdü. Doktor gibi baktı. Gurbette ölürsen sana yine çöpçü sahip çıkar. Sıradan bir vatandaş gibi kimsesizler mezarlığına nereye gömüldüğünü takip eder. Çünkü ailelere şehit arkadaşın yerini söylemek gerekir. Kaç arkadaşımız dünyanın birçok yerindeki kimsesizler mezarlığına defnedilmiştir bilir misiniz? Kaç aile yılda bir kere şehitlerinin mezarlarını ziyaret için yurt dışına çıkar? Bunları kimse bilmez, en yakın aile dostları bile. Çöpçüler tek gezerler, tıpkı silahşorlar gibi çöpçüler de kendi aralarında örgütlenirler, görev bölümü yaparlar. Biz onlarla çoğu zaman sadece parolalarla anlaşırız. KGB çöpçüye Dubok der, onlardaki adlandırması bu. Sanıyorum CIA ve Mossad'da çöpçü yok. Akrep valizleri İstanbul'da çöpçü bir arkadaşa verecekti. Valizleri her zaman olduğu gibi onlar getirecekti. Onların bazen diplomatik dokunulmazlıkları oluverirdi. Pazar günü sessiz sedasız uğurladım akrebi Yeşilköy'den. Birbirimizi sadece uzaktan gördük. Bir kez göz göze geldik. Yurt dışında olsa böyle bir şey imkanı yok yapmayız ama ülkemizde olduğumuz için rahattık. Ekibin birbirine böyle duygusal yönden bağlanmaları her zaman iyidir aslında. Otele döndüm. Yemek yemeyi çok seven biriyim ama iştahım yoktu. Biraz atıştırdım. Odama çıktım. Marmara Denizi'ni seyrettim. Sahilde kimsecikler yoktu. Hava pusluydu. Sonra televizyon seyredip uyudum. Pazartesi günü öğleden sonra bindiğim Atina uçağına. İstanbul aktarmalı bir Arap uçağıydı. Çöpçüler bu işi hakikaten iyi biliyor. Bende de Ürdün pasaportu var. Atina'da fazla başımız ağrımaz. Ama ben oldum olası ne bu Arapları ne de uçaklarını sevdim. Uçağa girer girmez başımı dayadım koltuğa. Biraz dalmışım. Kemer takmam için ikaz ettiler. Adım gibi biliyordum. Uçağa binene kadar büyük çiftçi havaalanındaydı. Bizim görmemizi istemez ama illaki kuytu bir köşeden sessizce uğurlardı. Ölürsen diye hiç düşünmedim ne Beyrut'ta ne Paris'te ne de Avrupa'nın yukarılarında. Bu sefer bir şeyler var içimde hissediyorum ama ne bilmiyorum bir şeyler olacak gibi. Kapadım gözlerimi hiç aklımdan çıkaramadığım rahmetli babam ve dedem Yakup Cemil geldiler gözlerimin önüne. Yakup Cemil dedem az konuşurmuş. Mısır çarşısından Fatma diye bir kadını sevmiş ölesiye. Evlenmişler ama çocukları olmamış ayrılmışlar. Yakup Cemil dedem kahretmiş Fatma Hanım da öyle. Çok sonra Fatma Hanım'ı babam bulmuş Şengelköy'de. Sonradan bir başkasıyla evlenmiş çocukları olmuş. Babama demiş ki Yakup gibi mert sözün eri bir yiğit bir daha dünyaya gelmez. Dedem de sonra Nevver'le evleniyor iki kızı oluyor. Babam korktum da derdi senin adını Yakup koymadım kaderin benzesini istemedim. Nüfusta adım Yakup değil ama bak her yere Yakup Cemil kimliğiyle girip çıkıyorum baba diye mırıldandım kendi kendime. Gözlerim kapalı ama ağzımda hep bir cümle var. Yakup Cemil dedem kapatıldığı Bekir Ağa bölüğünden gönderdiği son mektuplarında hep bu cümleyi yazıyormuş. Ölüme yaklaşmasını bilirim çünkü ölüm yaklaştıkça kaçar. Lisede, üniversitede herkes Che Guevara'nın ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin sözlerini ağzından düşürmezken ben o sözlere hiç alışamadım. Özellikle üniversitede okurken cenaze törenlerinde kim Che'nin sözünü haykırsa benim aklımda hep Yakup Cemil dedemin sözü gelirdi. Ölüme yaklaşmasını bilirim. Atina havalanına indiğimde havada hiç de ölüm kokusu yoktu. Havaalanı mevsimin son günlerini kaçırmak istemeyen turistlerle doluydu. Artık kendimi zorlamadan rahat bir görüntü sergiliyorum. Pasaport kontrol kuyruğu oldukça uzun. Esmer memur pasaporta doğru dürüst bakmadan damgayı vuruyor. Havaalanından çıktım. Ne yapacağım ezberimde. Taksi çağırıp gideceğim otelin adını söyledim. Hilton Athena. Rezervasyonum yapılmıştı. Odam bile belliydi. Temiz yüzlü bir Yunan delikanlısıyla çıktık odaya. Çocuğa ne iyi ne de kötü sayılabilecek bir bahşiş verdim. Alışkanlık işte sağı solu iyice yokladım. Sonra pencereyi açıp bağırmak geldi içimden. Akrep burası temiz. Çantamı açtım. Hem garsonlar hem gelecek temizlikçiler görsün diye evrakları masanın üstüne yaydım. Belgeler ayçiçeği üzerine. Aslında şaka maka derken iyi bir ayçiçeği uzmanı olmuştum. Karadeniz'in şirin şehri Ordu'da 15 gün bir soya fabrikasında kurs görmüştüm. İlk gün öğrendiğimde bayağı şaşırmıştım. Ayçiçeği yağının ayçiçeğinden değil fındıktan üretildiğini. Fındık çamurunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Hey gidi günler. Odadaki masanın üzerine numune tahlilleri, protein durumları, Ürdün'deki fabrikanın banka tekontları ve benzeri her şeyi yaydım. Yunanistan'daki bağlantılar olmazsa Bulgaristan'dan bile yağ talebim olacaktı. Odanın sağlam olduğuna karar getirip bir sigara yaktım. Televizyon seyretmeye başladım. Yatakta ne kadar kaldım hatırlamıyorum. Gece yarısını biraz geçe beklediğim telefon geldi. Akrep gayet güzel İngilizcesiyle room service iyi geceler. 609 numaraya portakal suyu ve bir karışık sandviç dedi. Ben odana sözünü bitirmeden sinirli bir ses tonuyla hemen cevap verdim. Beyefendi yanlış numarayı çevirdiniz. Burası 504 numaralı oda. Affedersiniz dedi. Önemi yok dedim bozuk İngilizcemle. Akrep geldiğimi ve oda numaramı teyit etmişti. Ben de onunkine. Plan şimdilik eksiksiz uygulanıyordu. Salı sabah kahvaltıdan hemen sonra otelden çıktım. Cuma günü toplanılacak yeri görecek hem de Doktor V ile görüşecektim. Eve Gelismos Hastanesi otele çok uzak değildi. Kolay buldum. Ankara'daki saha çalışmalarında bunların hepsini numaralamıştık. Doktor B hastanede kapısında bekliyordu. Otelden çıkmadan sağ elimin avucuna küçücük bir yıldız çizmiştim. Doktor B hoş geldiniz deyip elini uzatırken avucunu özellikle bana doğru tutarak Hilal'i gösterdi. Hoş bulduk deyip elini sıktım. Ay yıldız avuçlarımızdaydı. Hastanenin ana binası dışında bahçe içinde küçük bir yer vardı, oraya girdik. Doktor ve cebinden aceleyle üzerinde National Technical University yazısı bulunan kimlik kartına benzer bir şey çıkardı. Kartta ayrıca tıbbi malzemeler, ithal ve alım satımı gibi İngilizce bir şeyler de yazılıydı. Doktor ve kartı uzatırken akrep cuma günü bu kart vizitle gelsin dedi. Sen bir daha hastaneye gelme. Akrep bu kartla istediği gibi gelebilir diye ekledi. Kartı aldım, çantayı gör dedi. Siyah, orta boy bir doktor çantasıydı. Kesik kesik konuşmaya başladı. Bana iyice bak dedi. Baktım, beynimde resmini çekmiştim. Tavşan Pira'da bir tavernada şarkı söyleyen kadına aşık. Aslında iki kadını birden idare ediyor ama bu şarkıcıya tutkun. Her salı günü mutlaka geliyor. Ben de Pira'da oturuyorum. Tavşanla çoğu zaman birlikte yolculuk yapıyoruz. Hep birinci vagona biniyor. Tavşanın kadından dönüşü 16.05 treniyle. Saat 17'de Atina'daki otele yerleşiyor. Son duyduğuma göre örgütünün uyuşturucu parasıyla Atina veya Pire'den otel alacakmış. Pire onlar için çok önemli. Limanı kontrol etmek istiyorlar. Kıbrıs'tan gelen beyaz yani uyuşturucu direkt buraya geliyor. Tavşan işin buradaki beyni. Hedefin operasyondaki kodu tavşandı. Tavşanın saatleri hiç değişmiyor mu diye sordum. Bugüne kadar hiç aksatmadı. Saat 17-17.30 arası Beyrut'la konuşuyor. Peki tren o saatlerde kalabalık olmuyor mu? Tren şefi tamam, artık o bizim adamımız. O peron o gün arızalı gösterilecek ama tavşan bunu göremeyecek. Her şey tamam dedim. Kelimesi kelimesine olmasa bile bütün konuştuklarımız Ankara ve İstanbul Çınar Oteli'ndeki son çalışmalarımızdaki gibiydi. El sıkıştık. Giderken Paris işi çok iyiydi dedi. Güldüm. Atina da çok iyi olacak doktor dedim. Hastaneden ayrıldım.